Ayrım 5. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 49. 8. Kasabanın İzmir çıkışına doğru yürüyorlardı. Az önce yağan yağmurdan sonra yeni sulanmış bir bahçede dolaşır gibiydiler. Görebildikleri uzaklıklara kadar arınmış, açıklık kazanmıştı yöreleri. Kırlarda son kalan yeşillikler ıslaktı. Güneşin ışınlarını yansıtırken göz alıyordu. Güneş ise diriydi, sıcaktı. Yaz günlerinin güneşiydi gene üstlerinde. Böyle kavuşması yaklaşırken bile değdiği yeri ısıtıyor, kurutuyordu. Aralıklı esintiler yol boyunca yeni yetişen çınarların yapraklarından süzülen yağmur kalıntılarını savuruyordu havada. Arada bir saçlarına, yüzlerine düştükçe ılıklığını duyuyorlardı bu damlaların. Islak şosede lastikleri tıslayarak yanlarından bir Buick araba geçti. Çarpıcı güzellikte sarışın bir kadınla kendi yaşlarında bir erkek gördüler arabada. Doktor özlemle, "Yaşıyorlar," dedi arkalarından. Nihat tanıyordu arabadakileri. O günlerde İzmir Göl Gazinosu'nda çalışan Viyanalı bir konsomatris topluluğundandı kadın. Genç ise İzmirli zengin bir tütün ihracatçısının oğlu. Baba başka bir nedenle geçim zorluğundan küçük yaşta çalışmaya başladığı için okuyamamıştı. Oğlan paranın bolluğundan okuyamadı. Robert Kolej'in orta ikisinden belge aldı. Özel okulları dolaşa dolaşa ancak ortaokulu bitirebildi. Askerliğinin çoğunu hastalık raporlarıyla tamamladıktan sonra 3 yıla yakın İngiltere'de sürttü. Babasının kurulu işini sözde o yürütüyordu şimdi. Gerçekte ise tütünü satan belli, alan belli, iş kendiliğinden yürüyordu. Baba bir yerden sonra hep ezikliğini, boşluğunu duymuştu okuyamamanın. O futbol, sinema, bezik meraklısıydı, içki eğlence düşkünüydü. Cebi dolu girdiği yerlerde kadından, futboldan, sinemadan, bezikten söz ederken herkes kadar bilgili sanıyordu kendini. Çevresinde yüksek okulları bitirenler başka ne konuşuyorlardı sanki? Çeşme'de plaj yolu üstünde güzel bir köşkleri vardı. Ağustos sonlarından Haziran başlarına kadar boş kalan köşkü bu süre içinde garsoniyer olarak kullanırdı. Dün gece programdan sonra Çeşme'ye götürmüş olmalıydı kadını. Bunları anlattıktan sonra doktora sordu. Onun yerinde olmak ister miydin? Onun yerinde olmak değil ama onun olanaklarına sahip olmak isterdim. Yaşamak. Onlar gibi genç kasaba erkeklerinin gözünde güzel bir kadınla, ışıkları okşayıcı bir gazinoda dansla masa arkadaşlığı ile başlayan geceyi, deniz kıyısında sessiz, serin bir köşkte sevişerek, aydınlık sularda yüzerek, güneşlenerek sürdürmek, yaşamakta elbet. Hele böyle bir kasaba akşamı günlük çalışmalarını tamamladıktan sonra hala taşan enerjilerini nasıl, nerede tüketeceklerini bilemedikleri, uzun geçmek bilmez gece saatleri yaklaşırken onlar gibi öğrencilik yıllarında olsun büyük kentlerde yaşamanın tadını tatmışlar için otomobildeki çiftle karşılaşmak garipliklerinin yüzlerine vurulmasıydı bir bakıma. "Dönelim," dedi doktor. İzmir'e gidemedikten sonra yolu uzatmamız neye yarar gibi söylemişti bu sözü. Geri döndüler. Hüzünlenmişlerdi. 5-10 adım sustular. Konuşmaya başlayan doktor oldu. "Bir düşün," dedi. "Senin hukuku, benim tıp fakültesini bitirebilmek için uykusuz geçirdiğimiz geceleri, gün doğmadan kalktığımız sabahları, bir de sonunda aldığım aylığa bak, 250 lira. Oğlan niye okuyacakmış yani? Onun Göl Gazinosu'nda bir gecelik hesabını ödemeye yetmez bu para. Onun olanakları bende olsun derken, barlarda gazinolarda para yemek istediğim için söylemedim bu lafı. Ama hiç değilse ihtisasımı yapardım, hem de rahat yapardım. Bugüne kadar çektiğimiz sıkıntı yetmez mi birader? Ömrümde bir gün olsun rahat para harcadığımı bilmem. Bir çift ayakkabı, bir kravat alacak olsam, hatta ayakkabıyı kravatı bir yana bırak, meslekle ilgili bir kitap alacak olsam, acaba artar mı, alabilir miyim diye düşünürüm önce. Böyle durmadan hesap, durmadan ölçmek biçmek yoruyor, tüketiyor insanı. Başka şeylere ayıracağı gücü yıpratıyor. Bıktım artık, ne bu? İllallah. Sık sık konuştukları konulardı bunlar. Yeteri kadar biliyorlardı birbirlerinin sorunlarını. Doktor, öğrencilik yıllarında kaybetmişti anasını babasını. İzmir'de oturan DP'li bir amcası vardı. 1950 seçimlerinden bir ay sonra onun yardımıyla atanmıştı şimdiki görevine. Daha kasabaya gelirken en kısa sürede gitmeyi, ihtisas stajına başlamayı düşünüyordu. Öbür memurların yaşayışına uymamakta diretiyordu geldi geleli. Poker oynamıyor, içmiyordu. Boş yere para harcamazdı pek. Hatta eli sıkıya çıkmıştı adı. Oysa ki bütün istediği, staj yıllarında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar para biriktirmek, bir de İngilizcesini ilerletmekti onun. Bunların ikisi de güç yürüyordu. Aylığı ancak öğle akşam yemekleri ile ev kirasını karşılıyordu. Onun dışında günde ancak bir ya da iki paralı hastaya bakabiliyordu. Kasaba halkı hem sağlıklı hem de uyanıktı. Soğuk algınlığı, bağırsak bozukluğu gibi hastalıkları iyi etmek için doktora sormadan ne yapmak, ne gibi ilaçlar almak gerektiğini biliyordu. Ayrıca sağlık merkezi, hükümet, belediye doktorları gibi parasız 3 dispanser vardı kasabada. Bunun dışında bakım ücreti düşüktü. Öbür doktorlar gibi o da evine gelenlerden 2,5, evine gittiklerinden 5 lira alıyordu. İngilizcesini ise kitaplardan, bir de radyo dinleyerek ilerletmeye çalışıyordu. Konuşacak, yanlış bellediklerini düzeltecek adam bulamıyordu kasabada. Bu yüzden yanlışları yanlış olarak yerleşip kalıyordu söyleyişinde. Doğru dürüst bir yabancı dil bilmemenin üzüntüsünü Nihat da duyardı öteden beri. Bazıları nasıl da hazır konuyorlar her şeye dedi. Örneğin şu otomobildeki delikanlının bildiği kadar İngilizceyi öğrenmek için harcadığı emek ne? Okulda güç bela gün doldurarak, Londra'da gezip eğlenerek öğrenmiş öğreneceğini. Üstelik öğrendiği dil ne işe yarıyor? Gece kulüplerinde Avrupa'nın kaldırım yosmalarıyla para yemesine. Böyle sabah uyanınca sandalyesinin üstünde gömleğini, çoraplarını bulur gibi öğrendiğini zahmetsiz öğrenen bir yığın insan var etrafta. Mürebbiyelerle büyüyorlar, yabancı okullara gidiyorlar, analarından, babalarından, çevrelerinde konuşulanlardan kapıyorlar. Onlar bizim gibi liseyi, hatta ortaokulu bitirirken bizden fazla bir de dil öğrenip bitiriyorlar. Ya biz? Bizim durumumuz ortada. Biz yarışlarda ağır kilo taşıyan atlar gibi koşuyoruz onların yanında. Artık yetişebilirsen yetiş, tutabilirsen tut onları. Bizim babadan kalma hazıra konduğumuz hemen hemen hiçbir şeyimiz yok. Ne kurulu bir iş, ne bir kitaplık, ne bir yazı masası, bir yazı makinesi, ne de dolu bir elbise dolabı. Biz üstümüzü başımızı düzünceye kadar onlar otomobil alıyorlar. Biz kiralık bir ev döşeyinceye kadar onlar ev, hatta yazlık sahibi oluyor. Sen gene de benden iyisin, hiç değilse önünde ihtisas derdin yok, kazancın da benden iyi. Öyle görünür, sen iç yüzünü gel bir de benden sor. Aslında ararsan ikimiz de kötü bir dönemde hayata atıldık. Savaş yıllarında enflasyon hızını aldığı sırada tamamladık öğrenimimizi. İhtiyaçlarımızın fiyatları arttıkça arttı, biz ona göre ayarlayamadık kazancımızı. Kazandığımız 3-5 lira kağıt sadece. Enflasyon alın terini, emeği, bilgiyi hiçe indirdi. Görgüsüz, kaba, vurgun peşinde bir aracı sınıfı zengin ediyor. Bütün moral değerlerden yoksun, hatta Allahsız bir aracı sınıfı. 4 yıl önce avukatlığa başladığım zaman ortalama 200 liraya alırdım bir davayı. Yarısını peşin öderlerdi. Kötü para sayılmazdı. Ama 4 yıl önce aldığım davaların çoğu hala sürüp gidiyor bugün. Hala geri kalan 100 lirayı almak için koşuyorum. Böyle bütün hukuk davalarının bir yargıçla bir tutanak yazıcısının başına yıkıldığı bir kasabada avukatlıktan para kazanmak kolay değil. Hem artık 100 liranın, 200 liranın günümüzde değeri ne? Dertleşmelerini sürdürerek kasabanın girişindeki yokuşu çıktılar. Bir bakıma söyledikleri yeni değildi birbirleri için. Ama gene de ilgiyle dinliyorlardı birbirlerini. Çünkü bunları konuşmakla bilmeyerek de olsa içinde yaşadıkları hayat koşullarına karşı çıktıklarını tanıtlamış, ilerisi için umutlarını tazelemiş olduklarını duyuyorlardı. Bu duygu ise kasaba akşamlarının hüznünü, tek düze yaşamanın iç sıkıntısını hafifletiyordu yüreklerinde. Kasabalara özgü bir yakınlıktı aralarındaki. İlle de dostluk demek gerekirse kendiliğinden değil, rastlantının zorladığı bir dostluktu bu. Yalnızlıktan hoşlanmayan insansanız, okulda, askerlikte, hapishanede başkaları arasından bir ya da iki kişiyi öbürlerinden daha yakın tutarsınız kendinize. Gerçekte o bir iki kişi de yalnızlıktan hoşlanmayan insanlardır sizin gibi. Ama okul, kışla, hapishanedeki sayılı günler doluncaya kadar sürer bu yakınlık. Sonra o günler dolup da ayrılınca kopar. Geride de pek bir şey kalmadığını görürsünüz. Çünkü benliğinizin, kişiliğinizin birçok yönlerini giderek belki de sizin için en değerli yönlerini gizli kapaklı tutarak yüzeyde uyuşabilen yönlerinizle kurduğunuz bir yakınlıktır aranızdaki. Özgürlüğünüze kavuşunca ayrı yaratılışta insanlar neredeyse birer yabancı olduğunuz çıkıvermiştir ortaya. Anlarsınız ki özgürlük ortamı içinde karşılaşmış olsaydınız hiçbir yakınlık duymayacaktınız birbirinize. Artık birbirinizi aramanız, mektuplaşmanız gereksizdir. Acele bir işiniz varken sokakta karşılaşırsanız görmezlikten bile gelebilirsiniz birbirinize. Nihat'la doktor da çevrelerinde bulunan insanlar arasında başkalarından daha iyi anlaşabildikleri için yaklaşmışlardı birbirlerine. Başkaları arasında bir sorun üstüne ortadan konuşulurken beraber evet, beraber hayır dedikçe ilerlemişti yakınlıkları. Ama hala tanışmalarından önceki yaşayışlarını karşılıklı sır tutuyorlardı. Gelecekleri üstüne ise Nihat'ın avukatlığı bırakıp başka bir iş tutarak İstanbul'a yerleşmek, doktorun ihtisas yapmak istemelerini söylemeleri gibi ancak yüzeyde bazı düşünceleriydi birbirlerine bütün açıldıkları. Besbelli onların arkasından kasabada kalacak, kasabada silinip gidecekti bu dostluk. Düşünülürse kimse kimsenin dostu değildi kasabada. Oyun arkadaşları, içki arkadaşları vardı. Aralarında borç alıp verenler, toplanıp eğlenenler vardı. Ama birbirini tamamlayan, birbirine candan, gönülden bağlı iki kişi yoktu. Büyük kentlerin sanat, edebiyat tutkusu, dünyayı değiştirme çabaları, mutluluk arayışı, toplumsal sorunları ayak atmamıştı buraya. Kasaba aydınları her birine aydın denebilirse ayrı bir aydın türüydü. Kökten değildi bilgileri. Çoğu sorunlar üstünde kulaktan dolma ya da genelleşmiş yargılarla yetiniyorlardı. Günlük bir gazetenin dışında bir şey okudukları yoktu. Fıkra yazarlarının bilgiçlik taslayarak tepeden verdikleri öğütleri, duygusal eleştirileri kolaylıkla benimseyiveriyorlardı. Doğru dürüst ne sağı ne solu biliyorlardı, ne de milletler arası ilişkilerin nedenlerini kavrayabiliyorlardı. Park kahvesinde ya da şehir kulübünde öbür memurlarla birlikte otururlarken bu türlü konulardan söz açıldıkça o doktorun doktor da onun meslekleri dışında bir şeyler bildiklerini seziyorlar fakat yalnız kaldıkları zaman bu bilgilerin neler olduğunu, temelde nasıl bir dünya görüşüne bağlandığını anlatmakta karşılıklı olarak en küçük bir merak göstermiyorlardı. Kaymakam, ceza yargıcı, savcı, mal müdürü, öbür doktorlar, orman bölge şefi bilinçsiz bir şekilde tutucuydular. Daha doğrusu o dönemin bütün kaymakamları, yargıçları, doktorları, öbür memurları kadar tutucuydular. Onlardan birinin politika ile ilgili bir sözü üzerine Nihat'la doktorun bakışları karşılaşarak işte gene anlaşıyoruz, sen nereden biliyorsun bunları gibilerden bir süzüşleri vardı birbirlerine. Çoklukta ikisi de tartışmaya girmeden gülerler, aralarında alaya almakla yetinirlerdi o sözü. İlk yakınlık Birleşik Amerika üstüne bir tartışma sırasında doğmuştu aralarında. Marshall planıydı konu. Bir yıl önce plana uygun olarak Amerika'dan alınan traktörlerde sakatlıklar başlamış, yedek parça sıkıntısı baş göstermişti o günlerde. Nihat, Marshall planının Birleşik Amerika'da savaş sonrası ortaya çıkan işsizliği önlemek için düşünülen bir önlem olduğunu söylüyordu. Tıpkı buzdolabı, çamaşır makinesi gibi pahalı ev eşyası satanların sürümü sağlamak için taksitli satışlara başvurmalarına benzetiyordu Amerika'nın kredi açmaktaki tutumunu. Ceza yargıcı mal müdürü ile beraberdiler. Yargıç bayağı sinirli olarak karşıladı bu görüşü. ''Hadi efendim, hadi'' dedi. ''Geç bu lafları. Neredeyse İzmir'deki şen ocaklarla bir tutacaksın koca Amerika'yı. Amerika bizim dostumuz. Amerika bizi seviyor.'' ''Peki niye vermiyor parçaları?'' Almamışız ki versin. Alırken aklımız neredeydi? O alım koşullarını hükümete kabul ettirenler başka, yedek parça sıkıntısı çekenler başka. İthalatçılar nasıl olsa alıyorlar alacakları yüzdeyi. Babacan Halli Mal Müdürü, almasınlar mı yani, dedi. Adam iki kere ikinin beş ettiğini duymuş gibiydi. Siz ücret almıyor musunuz aldığınız davalardan? Ona kalırsa vergisini ödedikten sonra herkes dilediği kazanç yolunu seçmekte özgürdü. Yargıç güldü. De Allah aşkına. Ayıp ayıp Nihat Bey, Amerika'nın dostluğundan şüpheleniyorsunuz. Doğrusu size yakıştıramadım bu düşünceleri. Söyleyecek sözü kalmamıştı. Nihat doktora baktı. Öbürleri de doktora baktılar. Doktor duymamış, dinlememiş gibiydi söylenenleri. Adam sen de, dedi. Bırakalım bu lafları. Varsanız bir el remi oynayalım. Yargıç sandalyesini masaya yaklaştırdı. Ha şöyle, en doğrusu o. Garsona dönerek ekledi. Getir oğlum şu remi kağıtlarını. O gün kulüpten çıkarlarken doktor koluna girdi Nihat'ın. Boşuna tartışıyorsun, dedi. Kuşkuları olmayan insanlarla tartışılmaz. Bu kasabalı sayılırdı Nihat. Rumeli göçmeniydiler. Babası ellerindeki mübadil bonolarıyla şimdi oturdukları evle iki parça bağ, üç tarla alarak buraya yerleştikleri sırada o 2 yaşındaydı. Kendisinden küçük ikisi kız, biri erkek, üç kardeşi burada doğdu. O ilkokulu burada bitirdi. Avukatlığa başladığı güne kadar bütün yaz tatillerini, izinli günlerini burada geçirdi. Büyük babasıyla babası kasabanın mezarlığında yatıyorlardı. Kardeşlerinden kendi küçüğü Nihal, liseyi bitirdiği yıl kasabada 2 ay kalan bir maliye müfettişiyle evlenmişti. Onun küçüğü Nuran, önümüzdeki yıl eczacılık fakültesini, en küçükleri Orhan da İzmir Lisesi'ni bitireceklerdi. Babasının ölümünde Nihat İstanbul'da avukatlık stajını yapıyor, bir yandan da günlük bir gazetenin gece servisinde çalışıyordu. Stajını bitirmesine 2 ay vardı. Babası ölünce İstanbul'da kalmaya cesaret edemedi. Gazeteden ancak cep harçlığını kazanıyor, avukatlıktan ise akranlarının dışında pek az kimseyi tanıdığı bir çevrede ne kazanabileceğini bilmiyordu. Stajını İzmir Barosu'nda tamamladı. Urla'da avukatlığa başladı. Babası bağlarından birini Nihal'i evlendirirken, öbürünü ölümünden bir yıl önce 3 çocuğunun birden okul giderlerinin altından kalkamadığı için satmak zorunda kalmıştı. Biraz da son yıllarda yaşlanmasının, değişik semtlerdeki bağları, tarlaları arasında eskisi gibi koşamaz olmasının etkisi vardı bu satışlarda. Bağlarını elinden çıkarmakla yanlış bir iş yapmadığına kendini inandırmak için sık sık ''Çok şükür, çocuklarım yetişti, bana artık mal lazım değil.'' derdi tanıdıklarına. Kalan 3 parça tarla kiradaydı. Nihat annesiyle beraber yaşıyor, tarlaların kirasına gerekeni ekleyerek Nuran ile Orhan'ı okutuyordu. Kasabada kimliği üstüne öteden beri sürüp giden bir kuşku vardı Nihat'ın. Daha çok tek parti döneminin 3-5 politika ağası yayıyordu bu kuşkuyu. Nihat'ın 4 Aralık 1946 olaylarında taşlanarak yıkıldığı sırada Tan gazetesinde muhabir olarak çalışması kozdu adamların elinde. Tanınmış solcularla arkadaşlık kurduğunu, onların yetiştirmesi olduğunu söylüyorlardı. Nedir ki, gittikçe külleniyordu bu dedikodular. 1948 başlarından beri kasabada tek avukattı Nihat. İçinden geldiği gibi avukatlık yapıyordu. Para canlısı değildi. Dava verenlerle neredeyse hiç pazarlık etmiyor, kimseyi minnet altında bırakmamak için herkesten gücüne göre ücret istiyordu. Daha önemlisi alçak gönüllüydü. Köylülere ezilmişliklerini duyurmuyordu yanında. O işe başladığı sırada dava vekillerinin kasabada kötüydü ünü. İş sahiplerini yavaş yavaş sızdırdıkları, karşı tarafla anlaştıkları, bazen vekil girdikleri davadan asil çıktıkları söyleniyordu. O ise aldığı davalara yürekten kaptırıyordu kendini. Karşısındakilerle olan günlük konuşmalarında daha çok onların ilgilendiği konular, onların merakları üstüne söz açıyor, particilik çekişmelerinden uzak durmaya özellikle dikkat ediyordu. Bu tutumuyla kısa bir sürede en uzak köy evlerinde, kahvelerinde bile adı sevgiyle anılan bir avukat oldu. Artık nerede sözü edilse 3-4 kişi birden savunmasını üstüne alıyor, toz kondurmuyorlardı ona. O kötüyse iyi kim olur dünyada, diyorlardı. O solcuysa biz de solcu oluruz, diyorlardı. Ama gene de gölgeler eksik olmuyordu ardında. 1950 seçimlerinden sonra süngüsü düşmüş eski tek parti politikacıları sinsi sinsi tuzaklar hazırlıyorlardı. Yanında herkesin saydığı, sevdiği yazarlara, şairlere solcudur diye küfrediliyor, başka yollardan kışkırtılıyor, savunmaya geçmesi, ağzından suç sayılabilecek bir söz kaçırması bekleniyordu. Bir ara zembereğini eski politika ağalarının kurduğu besbelli, askerlik çağında bir şoför yardımcısı bela olmuştu başına. Çocuk bir gün okuyacak kitap istedi. Başka bir gün Halk Evi kitaplığında hangi kitapları okuması gerektiğini öğütlemesini istedi. Sonunda başka bir gün elinde bir şiirle yazıhanesine çıkageldi. Kore Savaşı ile ilgiliydi şiir. Üç dörtlükten kuruluydu. Her dizesi ayrı bir küfürdü. Yasanın açıkça yayınlanmasını yasakladığı kelimelerle kızıllara ver yansın ediyordu delikanlı. ''Bana niye okuyorsun bu şiiri?'' dedi. ''Bu küfürleri de diyebilirdi.'' ''Siz anlarsınız, yanlışları varsa düzeltirsiniz.'' diye. Keyifli bir günündeydi. Delikanlının beklediği gibi kızmadı, güldü. ''Şiirden belki anlarım ama küfürden anlamam. Sen bunu git, Akif Bey amcana oku.'' Tek parti kodamanlarından birinin adıydı söylediği. Oğlan kızardı. Bir daha da önüne çıkmadı. Doktorun duymamış olması olanaksızdı bu söylentileri ama duymamış görünüyordu. Aralarında tek tek ele aldıkları bütün toplum sorunları üstünde anlaştıkları halde sosyalizm üstüne tek söz etmiyorlardı. Hatta aralarında prafa, remi, tavla oynuyorlar, akşamları İzmir şosesi üstünde yürüyüşe çıkarak dertleşiyorlar, hafta sonunda kendiliğinden kopuyordu arkadaşlıkları. İkisi de ayrı ayrı İzmir'e iniyorlar, İzmir'de eski arkadaşlarıyla buluşuyor, birbirlerini aramıyorlardı. Hastalarını sevdiği için hastalarının da sevgisini kazanmıştı doktor. Çalışkandı, köy köy dolaşır dururdu. Kendisinden önce başlayan sıtma savaşını hızlandırmış, neredeyse sıtmanın kökünü kazımıştı yörede. İkisinin yakınlıklarını yakıştırıyordu kasaba halkı. O kadar ki bir gün müftünün arkalarından, ''İkisi de dürüst, merhametli, Allah korkusu nedir bilen çocuklar, ikisinin de kitabın buyurduğu iyiliklerle yüklü yürekleri, nedir ki ibadetleri noksan, bir de camiye gelseler, hiç değilse cumayı kılsalar.'' dediği söyleniyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 58.